Gölün Adı, Umberto Eco, 14. Ayrım. Biz baş şahiple birlikte gittik. Bu saatte Aydefikum'un kapıları kapanır mı diye sordu William. Hizmetçiler mutfağı ve yemekhaneyi temizler temizlemez, kütüphaneci kendi eliyle tüm kapıları kilitler, içeriden sürgüler. İçeriden mi? Peki kendisi nasıl dışarı çıkar? Baş şahip bir an William'a baktı, yüzü ciddileşti. Mutfakta yatmıyor elbette dedi ters ters. Sonra da adımlarını sıklaştırdı. İyi iyi diye fısıldadı bana William. Demek ki bir girişi daha var ama bizim bunu bilmememiz gerekiyor. Çıkardığı sonuçtan ötürü gülümsedim. Beni azarladı. Gülmesene. Gördün bu duvarlar arasında gülmek iyi bir ün kazandırmıyor insana. Koro yerine girdik. İki insan boyunda kocaman bir bronz üç ayak üstünde tek bir lamba yanıyordu. Rahipler sessizce yerlerini aldılar. Bu sırada okuyucu Aziz Gregor'un bir vaazından bir bölüm okuyordu. Sonra baş rahip işaret verdi ve koro yöneticisi bize acı tanrımı söyledi. Baş rahip yardımımız tanrı adına diye yanıtladı ve tüm gökyüzünü ve yeryüzünü yaratanı söylediler. Sonra ilahiler başladı. Sana seslendiğim zaman bana haklılığımdan söz et ey tanrım. Efendimiz'i kutsayın. Efendimiz'in tüm hizmetkarları. Biz sıralara oturmamıştık. Baş taraftaki nefe çekilmiştik. Oradan ansızın Malaki'nin karanlıkta yandaki apsisten çıktığını fark ettik. Oraya bir göz at dedi William bana. Belki de Aydefikum'a bir geçit vardır. Gömütlüğün altından mı? Niçin olmasın? Hem düşünelim, bir yerde bir kemik gömütlüğü olmalı. Yüzyıllardır tüm rahipleri bu bir avuç toprak parçasına gömmüş olamazlar. Siz gerçekten gece kitaplığa mı girmek istiyorsunuz diye sordum korkuyla. Ölmüş rahiplerin, yılanların, gizemli ışıkların bulunduğu yere girmek mi sevgili Asso? Hayır oğlum. Bugün düşünüyordum bunu ama meraktan değil. Çünkü Adelmo'nun nasıl öldüğü sorunu takılmıştı aklıma. Şimdi sana söylediğim gibi daha mantıklı bir açıklamaya varmak üzereyim. Ne olursa olsun buranın alışkanlıklarına saygı göstermek istiyorum. Öyleyse neden öğrenmek istiyorsunuz? Çünkü bilim yalnızca insanın yapması gerekeni ya da yapabileceğini bilmesinden ibaret değildir. Yapabileceğini ama belki de yapmaması gerekenin bilinmesini de içerir. Bugün cam ustasına bir bilginin ortaya çıkardığı gizleri şu ya da bu biçimde başkalarının onları kötüye kullanmamaları için saklaması gerektiğini ama bir yandan da onları mutlaka ortaya çıkarmak gerektiğini söylememin nedeni buydu. Bana öyle geliyor ki bu kitaplıkta gizlerin örtülü kaldığı bir yer. Bu sözleri söyledikten sonra kiliseden dışarı çıktı. Çünkü ayın sona ermişti. İkimiz de çok yorgun olduğumuzdan hücremize çekildik. William'ın şaka olsun diye gömüt dediği yere girdim. Girer girmez de uykuya daldım. İkinci gün. Gece yarısı. Birkaç saatlik gizemsel bir mutluluk alabildiğine kanlı bir olayla kesiliyor. Kimi zaman şeytanın, kimi zaman dirilen İsa'nın simgesi olan horozdan daha güvenilmez değildir hiçbir hayvan. Tarikatımız gün ışığında ötmeyen bazı tembel horozlar görmüştür. Öte yandan özellikle kış günleri gece yarısı duası, gecenin koyu karanlığında tüm dua uykudayken yapılır. Çünkü rahip karanlıkta kalkıp gece boyunca gün doğuşunu bekleyerek ve alacakaranlığı dindarlıkla ışıtarak yakarmak zorundadır. Bu nedenle töre yerinde olarak uyandırıcıların geceyi kardeşleri gibi döşeklerine yatmayıp geçen zamanı ölçmelerine izin verecek sayıda mezmurları uyumlu bir biçimde söyleyerek geçirmelerini öngörür. Böylece ötekilerin uyumalarına ayrılan saatler dolunca onlara uyanmaları için işaret verirler. O gece biz de yatakhanede ve hacılar konuk evinde çan çalarak dolaşanlarca uyandırıldık. İşlerinden biri hücre hücre dolaşıp Efendimiz'i övelim diye bağırıyor. İçeridekilerin her biri Tanrı'ya şükür olsun diye yanıtlıyordu onu. William'la ben Benedikt'ten usulüne uyduk. Yarım saatten az bir süre içinde yeni günü karşılamaya hazırlandık. Sonra rahiplerin yere uzanmış ilk 15 ilahiyi söyleyerek çömezlerin üstadların arkasından içeri girmelerini bekledikleri koro yerine indik. Sonra herkes kendi yerine oturdu ve koro, Ulu Tanrı, Dudaklarımı aç ki ağzım senin için övgüler dile getirsin'i söyledi. Sesleri bir çocuğun yakarışı gibi kilisenin tonozlarına doğru yükseldi. İki rahip kürsüye çıkıp 94. ilahi gelin coşalım için ses verdi. Bunu öteki ilahiler izledi. Tazelenmiş bir inanç duydum içimde. Rahipler koro yerine sıralarında oturuyorlardı. Binişleri ve kukuletalarıyla bir örnekleşmiş 60 kişi, büyük üç ayaktan yayılan ışıkla belli belirsiz aydınlatılmış 60 gölge, en yücenin övgüsünde işitilen 60 ses. Bu dokunaklı uyumu, cennetin hazlarına geçişi dinlerken, bu manastır gerçekten saklanan gizler, bunları ortaya çıkarmak için yasak girişimler, karanlık tehditlerle dolu bir yer olabilir mi diye sordum kendi kendime. Çünkü tam tersine şimdi manastır bana ermişlerin barınağı, erdem ortamı, öğrenme aracı, bilgelik takı, us kulesi, alçak gönüllülük beldesi, güç kalesi, kutsallık buhurdanı gibi görünüyordu. Altı mezmurun ardından kutsal Betik'in okunması başladı. Birkaç rahip uykudan sallanıyordu. Gece nöbetçilerinden biri uyuyakalanları uyandırmak için küçük bir lambayla bölmeler arasında dolaşıyordu. Biri uykuya yenik düşecek olsa ceza olarak lambayı alıp denetim için dolaşmasını o sürdürüyordu. Sonra altı ilahi daha söylendi. Sonra da baş rahip herkesi kutsadı. O hafta ayini yöneten rahip duayı okudu. Herkes o gizemli tutku ve alabildiğine yoğun iç erince saatlerini yaşamamış olan hiç kimsenin tadını anlayamayacağı bir derin düşünce anı içinde sunağa doğru eğildi. Sonunda kukuletalar gene yüze inik herkes oturdu ve ağır başlılıkla Hristiyanlarda eski bir şükran ilahisi The Deum'u söyledi. İçime doldurduğu tedirginlik duygusundan arındırdığı için ben de Tanrı'ya şükrettim. Bizler çabuk incinebilen varlıklarız, dedim kendi kendime. Bu bilgeliği ve kendilerine Tanrı'ya adamış şahipler arasında bile melun, küçük kıskançlıklar, ince düşmanlık tohumları saçabiliyor. Ama herkes Tanrı Baba'nın adında birleşip, İsa gökten inerek yeniden aralarına karışır karışmaz, bunların tümü de güçlü inanç rüzgarının dağıttığı dumanlar gibi yok olur gider. Gece yarısı ayiniyle alacakaranlık arasında daha gün ağarmamış bile olsa baş rahip hücresine dönmez. Çömezler, mezmurları incelemek üzere üstadlarının ardından toplantı salonuna girdiler. Rahiplerin birkaçı kutsal giysilerle ilgilenmek için kilisede kaldı. Ama çoğunluk, sessizlik içinde derin düşünceye dalmış, avluda dolaştı. William'la ben de öyle yaptık. Gökyüzü daha ışımamışken, alacakaranlık ayini için koro yerine döndüğümüzde hizmetçiler uyanıyorlardı daha. Mezmurların söylenmesine başlandı. Özellikle pazartesi için öngörülmüş olanların biri yeniden ilkel korkulara saldı beni. Kötüye günah egemendir. Yüreğin derinlerine işlemiş, gözlerinde Tanrı korkusu yok. Hileyle davranır yanında. Öyle ki iğrenç olur dili. Kuralın o gün için böylesine korkunç bir öğüt öngörmesi kötü bir ön belirti gibi göründü bana. Övgü mezmurlarının ardından Yeni Ahit'in son bölümünün alışıldık okunuşu da tedirginlikle çarpan yüreğimi yatıştırmadı. Bir gün önce yüreğimi ve gözlerimi öylesine büyüleyen kapının üstündeki figürler aklıma geldi. Ama koronun yanıtı ilahi ve ayetin ardından İncil'in okunmasına başlanırken koro yerinin pencereleri ardında sunağın tam üstünde camları o zamana değin alacakaranlığın yuttuğu çeşitli renkleriyle ışıtmaya başlayan soluk bir aydınlığın ayrımına vardım. Tan sökümü duası sırasında tam azizlerin mucizevi ışığı olan Tanrı'yı söyleyeceğimiz sırada karanlığı bastıracak olan tan daha sökmemişti. Kış şafağının ilk soluk muştusuydu bu. Ama şimdi nefin içinde gece karanlığının yerini almakta olan belli belirsiz alıcı ışık yüreğimi yatıştırmaya yetiyordu. Kutsal Betik'in sözlerini söylüyorduk ve tüm insanları aydınlatmak için gönderilmiş söze tanıklık ederken, sabah yıldızı tüm görkemiyle tapınağa yayılıyormuş gibi geldi bana. Hala görünmeyen ışık ilahinin sözcükleri arasında parıldıyormuş gibiydi. Tonozların kemerleri arasında açan mis kokulu, gizemli bir leylak gibi. Bu anlatılmaz sevinç anı için şükür sana Tanrım diye yakardım sessizce. Sonra yüreğime, "Korkacak ne var aptal?" dedim. Birden kuzey kapısı yönünden çığlıklar yükseldi. İşe başlamaya hazırlanmakta olan hizmetçilerin, kutsal törenin düzenini nasıl böyle bozabildiklerini sordum kendi kendime. Tam o sırada, üç domuz çobanı içeri girip korkulu yüzlerle baş rahibe yaklaştılar, bir şey fısıldadılar. Baş rahip önce töreni aksatmak istemiyormuş gibi elinin bir devinimiyle yatıştırdı onları. Ama başka hizmetçiler de geldiler, çığlıklar daha güçlü yükseldi. "Bir adam, ölmüş bir adam," diyordu biri. Ötekiler, "Bir rahip o, sandaletlerini görmedin mi?" diye yanıtlıyordu. Yakaranlar sustular. Baş rahip kilerciye kendisini izlemesini işaret ederek çabuk çabuk dışarı çıktı. William da arkalarından gitti. Daha şimdiden öteki rahipler de yerlerinden kalkarak çabuk çabuk dışarı çıkıyorlardı. Gökyüzü aydınlıktı şimdi. Yerdeki kar ovayı daha da aydınlık kılıyordu. Koro yerinin ardında, kümeslerin önünde, bir gün önce gördüğümüz domuz kanıyla dolu büyük küpte, kabın kenarından hemen hemen haç biçiminde garip bir cisim sarkıyordu. Yere iki direk çakılmış da kuşları korkutmak için üstlerine paçavralar örtülecekmiş gibi. Bunlar insan bacaklarıydı. Kanla dolu küpün içine baş aşağı batırılmış bir adamın bacakları. Baş rahip cesedin, çünkü hiçbir canlı insan bu iğrenç konumda kalamazdı, tiksindirici sıvının içinden çıkarılmasını buyurdu. Domuz çobanları çekine çekine kabın kıyısına yaklaştılar. Üstlerine başlarına kan sıçratarak zavallı kanlı şeyi dışarı çıkardılar. Bana söylediklerine göre kaba boşalttıktan sonra gereğince karıştırılıp sonra da soğukta bırakıldığından kan pıhtılaşmamıştı ama cesedi kaplayan tabaka şimdi katılaşmaya başlıyordu. Giysilere bulaşıyor, yüzü tanınmaz hale getiriyordu. Bir hizmetçi bir kova su getirip zavallı cesedin yüzüne döktü. Bir başkası elinde bir bezle diz çöküp yüzü temizledi. Gözlerimizin önünde öğleden sonra Adelmo'nun el yazmalarının yanında kendisiyle konuştuğumuz Yunanca bilgini Salvamekli Venantius'un beyaz yüzü belirdi. "Belki de Adelmo kendini öldürmüştür," dedi William gözlerini o yüze dikerek. "Ama kuşkusuz bu öyle değil. Kazayla kabın kenarından sarkıp yanlışlıkla içine düşmüş olabileceği de düşünülemez." Baş rahip onun yanına yaklaştı. "William birader, gördüğünüz gibi manastırda bir şeyler oluyor. Tüm bilginizi gerektiren bir şey. Size yalvarırım, hemen harekete geçin." "Ayin sırasında korodo muydu?" diye sordu William, parmağıyla cesedi göstererek. "Hayır," dedi baş rahip. "Yerinin boş olduğunu fark etmiştim. Başka olmayan var mıydı?" "Sanmam. Hiçbir şey fark etmedim." William bundan sonra soruyu biçimlendirmeden önce duraksadı. Sonra başkalarının işitmemesine özen göstererek fısıltıyla sordu. "Berengar yerinde miydi?" Baş rahip üstadımın kendisinin de anlaşılabilir nedenlerle duymuş olduğu kuşkuyu duyduğunu görünce şaşkınlığını belirtircesine tedirgin bir hayranlıkla ona baktı. Sonra çabuk çabuk, "Yerindeydi. Birinci sırada durur, benim hemen sağımda," dedi. "Doğal olarak," dedi William, "bütün bunlar hiçbir anlam taşımaz. Hiç kimsenin koro yerine gitmek için apsisin arkasından geçmiş olabileceğini sanmıyorum. Oysa ceset birkaç saattir burada olabilir. En azından herkesin yatmasından bu yana." "Elbette. İlk hizmetçiler şafakta kalkarlar. Bu nedenle de onu ancak şimdi buldular." William cesetlerle uğraşmaya alışıkmış gibi cesedin üstüne eğildi. Yanda duran bezi kovadaki suya batırıp Venantius'un yüzünü iyice temizledi. Bu arada öteki rahipler korku içinde çevrede toplaşıyor, yaygaracı bir kuyruk oluşturuyorlardı. Baş rahip onları susturmaya çalışıyordu. İşlerinden biri manastırdakilerin sağlık sorunlarıyla görevli Severinus yaklaştı. Üstadıma doğru eğildi. "Ben ne konuştuklarını işitmek ve suya batırılmış yeni bir beze gereksinim duyan üstadıma yardım etmek için korkumu ve tiksintimi yenerek yanlarına gittim." "Hiç boğulmuş bir adam gördün mü?" diye sordu William. "Birçok kez," dedi Severinus. "Ne demek istediğini anlıyorsam, yüzleri böyle olmaz onların, şişer. Öyleyse biri onu küpün içine attığı zaman adam zaten ölmüştü. Bunun için yapmış olabilir." "Onun için mi öldürmüş olabilir? Çarpık bir zihnin ürünü olan bir işle karşı karşıyayız. Ama şimdi cesette yara bere olup olmadığına bakmak gerek. Bence onu hamama taşısınlar. Soyup yıkadıktan sonra incelesinler. Ben hemen geliyorum oraya. Severinus başrahipten izin aldıktan sonra cesedi domuz çobanlarına taşıtırken, üstadım rahiplere geldikleri yoldan koro yerine dönmelerinin söylenmesini, hizmetçilerin de aynı şekilde çekilmelerini, alanın boş bırakılmasını istedi. Başrahip nedenini sormaksızın isteğini yerine getirdi. Böylece cesedin çıkarılması için girişilen kanlı işlem sırasında çevresine kan sıçramış olan kabın yanında yalnız kaldık. Çevredeki kıpkırmızı karlar, su sıçramış yerlerde eriyerek gölcükler oluşturmuştu. Cesedin uzatılmış olduğu yerde ise kocaman kara bir leke vardı. "Amma karışık," dedi William. Rahiplerle hizmetçilerin çevrede bıraktıkları iç içe geçmiş ayak izlerine bakarak. "Kar öyle olağanüstü bir parşömendir ki sevgili Atso, insanların bedenleri onun üstüne çok açık seçik okunabilen yazılar bırakabilir. Ama bu, üstünde silinti olan çok kötü kazınmış bir parşömen. Belki de üstünde hiç ilginç bir şey okuyamayacağız. Burasıyla kilise arasında rahipler koşuşturmuşlar. Burasıyla ambar ve ahırlar arasındaysa hizmetçiler topluca gidip gelmişler. Ayak değmemiş tek alan, ahırlardan Aydefikum'a giden yol. Bakalım ilginç bir şey bulabilir miyiz?" "Peki ama ne bulmak istiyorsunuz?" diye sordum. "Eğer kendini küpün içine atmamışsa, biri onu oraya taşımış olmalı. Ölü olarak sanırım. Birinin cesedini taşıyan bir kimse de karda derin izler bırakır. Sen şimdi bak bakalım. Çevrede parşömenimizi berbat eden şu yaygaracı rahiplerin bıraktıklarından değişik görünen izler var mı?" "Öyle yaptık. Hemen söyleyeyim ki Tanrı beni boş gururdan korusun. Küple Aydefikum arasında bir şey keşfeden ben oldum. Henüz hiç kimsenin geçmediği bir bölgede bir insanın ayak izleriydi bunlar. Oldukça derin ve üstadımın hemen ayrımına vardığı gibi de rahiplerle hizmetçilerin ayak izlerinden daha hafifti. Üstlerine sonra kar yağdığının, bu nedenle de bu izlerin daha önce bırakılmış olduğunun belirtisi. Ama bize daha da ilginç görünen, bu ayak izlerinin arasına daha sürekli başka bir izin karışmasıydı. Ayak izlerini bırakan kimsenin sürüklediği bir şeyin izi gibi. Kısaca, küpten, Aydefikum'un kuzey kulesi ile doğu kulesi arasındaki yüzünde yer alan yemekhanenin kapısına dek uzanan bir iz." "Yemekhane, yazı salonu, kitaplık," dedi William. "Bir kez daha kitaplık çıkıyor karşımıza. Venantius, Aydefikum'da öldü. Büyük bir olasılıkla da kitaplıkta." "Peki ama niçin bir başka yerde değildi kitaplıkta?" "Kendimi katilin yerine koymaya çalışıyorum. Venantius yemekhanede, mutfakta ya da yazı salonunda ölmüşse, öldürülmüşse, niçin orada bırakılmadı? Ama eğer kitaplıkta ölmüşse, belki orada hiçbir zaman ortaya çıkarılamayacağı için katil özellikle onun ortaya çıkarılmasını istemiş de olabilir. Belki de katil, dikkatlerin kitaplık üstünde toplanmasını istemediği için onu başka bir yere taşıması gerekiyordu." "Peki, katil cesedin bulunmasını niçin istemiş olabilir?" "Bilmiyorum. Varsayım yapıyorum. Katilin Venantius'u ondan nefret ettiği için öldürdüğünü kim söylüyor? Belki de bir başkasının yerine onu bir işaret bırakmak, bir başka şey anlatmak için öldürmüştür." "Dünyanın tüm yaratıkları kitap ve yazı gibi," diye mırıldandım. "Peki bu işaret ne olabilir?" "Benim bilmediğim de bu. Ama unutmayalım, bazı işaretler vardır ki görünüşte işarete benzeseler de hiç anlamları yoktur. Bilitiri ya da bubabaf gibi. Bir insanı sırf bubabaf demek için öldürmek korkunç bir şey olurdu. Bir insanı bir tanrıya inanıyorum demek için öldürmek de korkunç bir şey olurdu," dedi William. Tam o anda Severinus yanımıza geldi. Ceset yıkanmış ve özenle incelenmişti. Başta hiçbir yara bere yoktu. Sanki büyüyle öldürülmüş gibi. "Tanrısal bir ceza gibi mi?" "Belki de," dedi Severinus. "Ya da zehir?" Severinus duraksadı. "Belki de." "Hastaneye yaklaşırken, laboratuvarda hiç zehir var mı?" diye sordu William. "Zehir de var ama zehirden ne kastettiğine bağlı. Öyle maddeler vardır ki az miktarda alınırsa hastayı iyileştirir, aşırı miktarı ise ölüme yol açar. Her iyi bitki uzmanı gibi onları saklarım ve sakınımlı kullanırım. Örneğin bahçemde kedi otu yetiştiriyorum. Başka otlara karıştırılacak birkaç damla kedi otu düzensiz atan kalbi yatıştırır. Aşırı miktarda kullanılırsa uyuşukluğa ve ölüme yol açar. Peki cesedin üstünde özel bir zehrin izlerine rastlamadın mı? Hayır, hiç. Ama birçok zehir iz bırakmaz. Hastaneye varmıştık. Venantius'un cesedi hamamda yıkanmış, buraya taşınmış, Severinus'un laboratuvarındaki büyük masanın üstüne uzatılmış, imbikler, camdan ve topraktan yapılmış araçlar. Ama bunları yalnızca adlarından biliyordum. Bir simyacı dükkanı düşündürdü bana. Kapının yanında duvara dayalı uzun rafların üstüne değişik renkte maddelerle dolu kocaman bir dizi şişe, testi, kavanoz sıralanmıştı. Güzel bir ot koleksiyonu dedi William. Hepsi de bahçenin ürünü mü? Hayır dedi Severinus. Az bulunur ve bu bölgede yetişmeyen birçok bitki, yıllar boyunca dünyanın dört bir yanından gelen rahiplerce getirildi bana. Bu bölgede yetişen bitkilerden, kolayca elde edilen maddelerden başka, değerli ve bulunmaz şeylerim de var. Bak, Agalingo Pesto, Çin'den geldi. Onu bir Arap bilginden aldım. Öd ağacı Hindistan'dan geliyor. Yaraların kabuk bağlamasında birebirdir. Canlı Arianto ölüleri diriltir. Daha doğrusu bayılanları uyandırır. Sıçan otu çok tehlikelidir. Yutanı öldürür. Hodan ciğerleri iyileştirmeye yarar. Bettonika kafa çatlaklarına iyidir. Sakız ağacı akciğer akıntılarını ve nezleyi dindirir. Mürrü safi. Büyücülerin kullandıkları mı? Büyücülerin kullandıkları. Ama burada düşükleri önlemekte kullanılıyor. Balza modendron mirra denilen bir ağaçtan elde edilir. Mucize gibi birçok ilacın hazırlanmasında kullanılır. Mandragola officialis uykusuzluğa iyi gelir. Tensel isteği dindirmeye de dedi üstadım. Öyle söylüyorlar ama tahmin edebileceğiniz gibi burada bu anlamda kullanılmıyor diye gülümsedi Severinus. Şuna bakın dedi bir şişe alarak. Çinko oksit. Gözlere son derece iyi gelir. Ya bu nedir diye sordu William keyifle bir rafın üstünde duran bir taşa dokunarak. O mu? Çok eskiden armağan etmişlerdi bana. Lopris amatitis sanıyorum ya da lapis amatitis. Çeşitli iyileştirici özellikleri olsa gerek ama henüz bilmiyorum. Sen biliyor musun? Evet dedi William ama ilaç olarak değil. Tuniğinden küçük bir bıçak çıkarıp yavaş yavaş taşa yaklaştırdı. Elinin olağanüstü incelikle hareket ettirdiği bıçak taşa yaklaşınca ağzı sanki William bileğini kaldırmış gibi ani bir devinim yaptı. Oysa hiç kımıldatmıyordu bileğini. Sonra bıçağın ağzı belli belirsiz metalik bir ses çıkararak taşa yapıştı. Görüyorsun değil mi dedi William bana. Bir mıknatıs bu. Neye yarar peki diye sordum. Çeşitli şeylere. Sonra anlatırım sana. Şimdilik bilmek istediğim Severinus, burada insan öldürmeye yarayacak bir şey olup olmadığı. Severinus bir an düşündü, hatta verdiği yanıtın açık seçikliğine bakılırsa gereğinden çok düşündü. Birçok şey, söylemiştim, zehirle ilaç arasındaki sınır oldukça incedir. Yunanlılar ikisine de parmakon derlerdi. Peki son zamanlarda gizlice alınan hiçbir şey olmadı mı? Severinus gene düşündü, sonra neredeyse sözcükleri tartar gibi konuştu. Son zamanlarda gizlice alınan hiçbir şey olmadı. Peki daha önce? Kim bilir, anımsamıyorum. 30 yıldır bu manastırdayım. 25 yıldır da hastanede. İnsan belliği için çok uzun bir süre diye kabul etti William. Sonra birden, dün insana görüntüler gördürebilen bitkilerden söz ediyorduk. Hangileri bunlar diye sordu. Severinus hem davranışlarıyla hem de yüz ifadesiyle bu konudan kaçınmak için güçlü bir istek duyduğunu belirtti. Düşünmem gerek biliyor musun? Burada öyle çok mucize madde var ki. Ama biz Venantius'tan söz edelim. Sen ne diyorsun buna? Düşünmem gerek diye yanıtladı William. 14. ayrımın sonu sayfa 166, devamı 15. ayrımda.